Ayrım 39, affet ama unutma, Lisa Gardner, sayfa 501. Özel ajan Adams aradılar. İkisinin de yasal bir dayanağı olmadığı için federal ajanın gelip böbürlenmesine izin verdiler. Ayrıca bu evrak işlerini de onun yapacağı anlamına geliyordu. Catherine hala çığlıklar atarken serbest bırakıldı. Büyük ihtimalle yerel bir hastanenin acil servisine gidip şok tedavisine girecekti. Bu sırada üniformalı memurlar mahallede devriye gezdi. Çatılar, iki ev ve bütün sokak tarandı. Bir tüfek ve bir tane şarjör buldular. Ruhsatsız bir tüfekti. Şarjördeki parmak izleri de silinmişti. Nicole açık olanı dile getirerek profesyonelce bir iş dedi. Wyatt ise insan ölünce sesi de kesiliyor diye ekledi. Kaçıranlardan biri mi? Tessa omuz silkip, Justin'i gözaltına alırsan konuşması kaçınılmaz olur dedi. Çoğu profesyonel anlaşmada gizlilik esastır. Belli ki Justin bunu bozmuş. Bir şey gördünüz mü diye sordu Nicole. Hayır diye cevap verdiler dürüstçe. Nicole iç geçirdi ve arama anonsunu değiştirmek üzere araca döndü. Başka bir şeye ihtiyacı kalmayınca Tessa ve Wyatt oradan ayrıldı. Wyatt onu arabasına kadar geçirdi. Libby ve Ashley'nin artık güvende olduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Mick onun ailesine saldırdığı sırada Justin buradaysa... Wyatt başını salladı. Sanırım aynı şeyi düşünüyoruz. Kiralık katillerden biri, belki de lideri kendi adamını harcadı. İlginç meslek. Çalışma kuralları çok sert. Ama söz konusu adam Libby ve Ashley'ne de bir şey yapmadı. Bu durumda evet, toz toprak indikten sonra hayatlarını yeniden inşa etmeye başlayabilirler. Wyatt, sen de öyle mi yapıyorsun diye sordu. Tessa ona mümkün olduğunca samimi bir cevap verdi. Bazı günler diğerlerinden daha iyi. Tessa'nın arabasına bindiler. O zaman dedi Wyatt. O zaman diye cevap verdi. İşte tatsız kısım geldi. Çünkü teknik olarak akşam yemeğini sen ısmarlayacaksın. Oysa ben sana çıkma teklif etmek için can atıyorum. Kızımla tanışamazsın diye uyardı serçe. İmkanı yok. Beklemiyordum zaten. Özel alanla ilgili takıntılarım var. Fark ettim. Ahşaba düşkünümdür. Bazen bir şeyler yapmam gerekiyor, ben de yapıyorum. Tessa başını salladı. Topuklu ayakkabıyı da gerçekten de hoş görünüyorum dedi sonunda. Gerçekten mi? Çünkü bana da ceket ve kravatla inanılmaz seksi olduğumu söylerler. Kravat olmasın, sadece ceket. Bakışları samimileşti. Topuklular yine olacak ama. Topuklular olacak. Cuma gecesi. Haftaya cuma. Sophie ile biraz zaman geçirmem gerek. Haklısın. Wyatt öne eğilip onu savunmasız yakalayarak kulağına fısıldadı. Saçlarını da açık bırak. Sonra dönüp yürümeye başladı. Tessa orada biraz daha kaldı. Yüzünde yavaş yavaş bir gülümseme belirdi. Aileleri, eskiyi ve yeniyi, hayatta kalanları, öncesini ve sonrasını düşündü. Ardından arabasına bindi ve eve, kızına doğru yola koyuldu. 44. Bölüm. Benim bildiğim şu, kocam 16 yıl önce kendi şirketinden para hortumlamaya başladı. Sadece gizli bir hesap değil, aynı zamanda acil durumda kaçış parasıydı. Federal finans uzmanları kendi şirketinin hesap defterlerinde düzinelerce sahte satıcı oluşturduğunu ve sonra da onlara para aktarıp 13 milyon doların üzerinde para biriktirdiğine inanıyor. Bilgisayarından alınan e-postalara bakılırsa kaçış planını Haziran ayında ben onun ilişkisini öğrendikten aşağı yukarı 5 gün sonra yapmaya başladı. Ruth Chan Ağustos ayında dolandırıcılığı fark edince çok dert etmedi. Justin'in kaçış stratejisi zaten hazırdı. Onu tabii ki büyük olay olduğu sırada etrafta olmasın diye Bahamalara gönderdi. Sahte pasaportunu da ayarlamıştı elbette. Cesedinin üzerinde Tristan Johnson adıyla bir pasaport bulundu. Bu ismi aynı zamanda Dominik Cumhuriyeti'ne uçak bileti alırken muhtemelen yasa dışı paralarını aktarmak için kullanmayı planladığı yeni banka hesabını açarken de kullanmıştı. O paraların yeri henüz bulunamadı. Belki hala başka bir bankada sahte bir isim altında duruyorlardır. Adli uzmanlar bunun üzerinde çalışıyor. Son olarak büyük kaçış. Kocam kendi ailesini kaçırsın diye 3 profesyonel tutup onlara evimizin güvenlik şifresini verdi. Justin'in cep telefonunda Catherine Chapman'ın mesajlarını gördüğüm gün, bunu da Justin'in üst düzey güvenlik uzmanı Pauli sistemi denetlerken buldu. Justin sonrasında adamlara bizi kendi evimizde başarıyla pusuya düşürebilmeleri için gereken bütün bilgileri, bir de güvenli şekilde alıkonabileceğimiz yeri sağladı. Onlara prensipleri de söyledi. Kızına ve karısına dokunamazlardı. Belli ki kendisine şok tabancasıyla saldırmalarına ve onu dövmelerine izin vermişti. Hepsinden öte ölümünün inandırıcı olabilmesi için kaçırma olayının da inandırıcı olması gerekiyordu. Tabii bir de sigorta şirketinin 9 milyon dolar vermeye ikna olması durumu var. Denbe inşaatın öyle bir parası olmadığından değil, Tanrı korusun, kendi nakit rezervinden gidecek diye. Z ve ekibi işlerini hayran olunacak şekilde yaptılar. Ancak bence Z hiçbir şeyden şüphelenmeyen karısına ve kızına bunu yaşatan bir adam için çalışmaktan iğreniyordu. Yüzünde birçok kez yakaladığım safkinin sebebi de buydu. Z'nin ya da radarın kocama suikast düzenlemiş olmasının sebebi bu muydu? Şüpheliyim. Bence Z gerçekten Justin'in ölmesini isteseydi bunu baş başayken hapishanedeki son anlarımızda da yapardı. Ayrıca Z bana hep profesyonel biri gibi geldi. Müşteri onaylasa da onaylamasa da işini bitiren bir adam. Radarın işinin de sadece Z, Mick'in peşinde giderken şehirden çıkıp çıkmadığına bakmak için Justin'i takip etmek olduğunu düşünüyorum. Deyim yerindeyse parçaları birleştiriyorum. Mick bana saldırınca Z de güvenilmez ortağını ortadan kaldırmak için gereken adımları attı. Justin polis tarafından köşeye sıkıştırılınca da radar güvenilmez müşterisini ortadan kaldırmak için gereken adımları attı. Justin'in dediği gibi bu işten tertemiz sıyrılmaları için 9 milyon sebepleri vardı ve öyle de yaptılar. Mick'in parmak izlerinden deniz kuvvetlerinden 5 yıl önce ihraç edilmiş ve özel sektörde çalışıyor olmakla nam salmış Michael Beardsley adında eski bir deniz piyadesi olduğu ortaya çıktı. FBI ajanları Mick'in yakın zamandaki ortaklarının son çekilmiş fotoğraflarını getirip fotoğraf yığını arasından radar ve Z'yi bulabiliriz umuduyla Ashley'ni ve beni birkaç defa ziyarete geldi. Fakat polis şu ana dek e-postaların ya da Justin ile Z arasındaki iletişim araçlarının hiçbir kaydını bulamadı. Şüphesiz ki Z bunun önlemini de önceden almıştı. Adamın benim hayatımı kurtardığını düşünürsek yakalanmasına olanak tanıyacak bilgiler vermeye pek de can atmadım. Ashley'in o gece neler olduğunu biliyor ve o da benimle aynı fikirde. O nedenle biz kendi işimizi yapıyoruz, polisler de kendi işlerini. Z ve radarı yakalayacaklarından şüpheli olsam da bizi bir daha rahatsız edeceklerinden de şüpheliyim. İş bitti. Onlar da kendi yollarına gitti. Belki bir gün biz de kendi yolumuza gideriz. Kocamı özlüyorum. Belki bu da benim sapkınlığım. Ama bir adamı neredeyse 20 yıl boyunca sevip onun yokluğunu hissetmeden duramazsınız. Evet, Denbe inşaattaki tüm haklarımdan feragat eden, karşılığında da tüm şahsi kazanımların yarısını alacağımı beyan eden bir evlilik sözleşmesi imzalamıştım. Ve evet, Justin ondan boşanmaya karar verirsem hiçbir şey alamayayım diye tüm şahsi kazanımlarımızı şirket üzerine satın aldı. Beni aldattı. Fiziksel, duygusal, hatta finansal anlamda. Bu konuda kendimi hala özel hissedemiyorum. Çünkü o herkesi aldattı. Kendi şirketinden para çalıp çalışanlarına hisse vermeyi fazla gördü. Kârlı geçen yıllarda onlara ikramiyeler vererek bunu kendince telafi etmeye çalıştı. Ama yine de şirket kasasından 13 milyon dolar çalıp bütün o süre boyunca kendisini harika bir adam ve düşünceli bir patron gibi göstererek en yakınlarının ve şirketin en sadık çalışanlarının bile anlamasına engel oldu. Sonuç olarak bana kalırsa iki tane Justin vardı. Biri kocam olmasından haz duyduğum, Ashley'nin baba olarak sevdiği, adamlarının ona lider olarak saygı duyduğu. Ve bir de bizden her şeyimizi çalan, bizi sonsuza dek terk edebilmek için şahane bir dolap çeviren bir Justin vardı. Çünkü belli ki 13 milyon dolar onun için ailesinin sevgisinden, şirketinin kendisine olan hayranlığından daha önemliydi. Ben o Justin'i anlamıyorum. Bu kadar başarılı birine parayı ailesine ve arkadaşlarına tercih ettiren şeyin ne olduğunu düşünemiyorum. Tek tahminim gerçekten de özgür olmak istediği, karar vermek zorunda kalmadan ya da sorumluluk almadan. Fakat tuhaf olan şu ki biz ona bunu da verebilirdik. Şirketini yönetim ekibine satabilirdi. Ashley'im ve benimle Bora Bora'ya kaçabilirdi. Öylece giderdik. Onu o kadar çok seviyorduk ya da sevdiğimizi sanıyorduk. Ashley'nin de benim de karar veremediğimiz kısım işte burası. Bizim tanıdığımız Justin'in çok yüksek değerleri, kendi ve diğerleri için son derece sıkı beklentileri vardı. Oysa ki tüm ailesine ihanet eden, hissettirmeden kaçabilsin diye ailesini kaçırtıp, karısını ve kızını korkutacak kadar ileri giden bir erkek. Acaba hiç ardına bakacak mıydı? Bizi özleyecek, bizim için üzülecek miydi? Çünkü biz ona üzülüyoruz, elimizde değil. Tanıdığımızı sandığımız adama, Ashley'ne şarjlı matkabı nasıl kullanacağını öğreten babaya, geceleri bana sarılan adama, gözümüzün önünde öldüğünü düşündüğümüz adama. Çünkü biz o adama inanmıştık ve onu hala özlüyoruz. Bölge savcısı Chris Lopez'i suçlu buldu. Kızımı ruh hali bozukken kullanmak suçuyla yargılandı. Bu ona kendini asil hissettirdi mi acaba diye merak ediyorum. Kırılgan, 15 yaşındaki bir kızı baştan çıkardı ama bu bir şekilde şartları eşitliyor. Onunla hiç konuşmadım, açıkçası söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bugünlerde kendimle ilgileniyorum. Kocam bir yalancı olsun ya da olmasın, ona verdiğim söze sadık kalıp reçeteli ağrı kesicileri bırakmaya ve kızımın yanında olmaya çalışıyorum. Bir arınma uzmanıyla program yaptık, hidrokondan metadona geçtim, şimdi de metadonu bırakıyorum. Ashley'inle bütün evi elden geçirdik, ona bütün zulalarını gösterdim ve bütün hapları teker teker toplayıp doktoruma verdik. Kolay olduğunu söyleyemeyeceğim, portakallar hep hayalimde. Ağzımda doğum günü pastası tadıyla uyanıyorum ve ciddi bir suçluluk hissediyorum. Ben ailemi kurtarmak istemiştim. Justin'in ilişkisini öğrendikten sonra ya da ilk hapı aldıktan sonra bile bunu bir şekilde aşacağımızı düşünmüştüm. Herkes üzerine düşeni yapacaktı. Affedecek, unutacak ve hayatımıza devam edecektik. Justin, Ashley'in ve ben bütün dünyaya kafa tutacaktık. Artık bana soru sormaktan keyif alan şahane bir terapiste gidiyorum. Neden diye soruyor bana. Neden ailem zorla da olsa ayakta kalmalı? Çok mutlu olduğumuz için mi? Birbirimizi çok sevdiğimiz için mi? Birbirimizden beslendiğimiz için mi? Sorunları olan tek kişi Justin değildi. Ben de bağımlı olmuştum ve 15 yaşındaki kızım 40 yaşında bir adamla yatmıştı. Belki sadece belki üçümüz bir arada iyi olamamıştık o kadar. Ama belki artık ikimiz daha iyi bir aile olacaktık. Ashley ve ben eskisi gibi konuşmaya başladık. Yalnız acımızı değil, aynı zamanda yeşeren umutlarımızı ve hayallerimizi de paylaşıyoruz. Kızım şimdi resmen genç ve zengin bir kadın. Justin babasının geleneğini devam ettirerek tüm şirketi ona bırakmış. Bu da onun artık ülkenin en büyük inşaat şirketlerinden birinin, tabii iki ev ve güzel bir araba koleksiyonunun da sahibi olduğu anlamına geliyor. Ashley ise hiçbirini istemiyor. Anita Bennett ve Ruth Chan'la birlikte çalışanların Dembe İnşaat'ın %51 hissesini satın alması için çalışıyoruz. Boston'daki evimize gelince Ashley'in oradan da çıkmak istiyor. İkimiz de çok büyük ve fazlaca pişmanlık dolu olduğu konusunda hemfikiriz. Boston'dan ayrılıp batıya, Seattle'a ya da Portland'a taşınma fikri hoşuma gidiyor. Güzel bir el işçiliğiyle yapılmış bir bungalov olabilir ya da ayrı garajı olan bir yer alıp orayı sanat stüdyosuna çevirebiliriz. Ben mücevherlerimle ilgilenirim. Ashley'in de çömlek yapmak istiyor. Bir yuva kurabiliriz. Daha az şeyimiz olur, daha az şey yaparız. Daha çoğunu buluruz. Bu fikri seviyorum. Orta yaşlı, zengin bir kadın olarak hayatımda ilk kez canım ne isterse onu yapmaya gücüm var. Z'nin radardan getirdiği kağıt mı? Justin'in adıyla açılmış bir yurt dışı banka hesabının numarasıydı. Justin'in her zaman kullandığı 3 şifresi vardı. Bu sefer doğru olanı bulmak için sadece 2 kez denemem yetti. O noktada da adını o an uydurduğum kurumsal yeni bir hesaba 12.8 milyon doları transfer ettim. Oraya buraya birkaç transfer daha derken Justin'in acil durumda kaçış fonu tek başına hayatta kalan eş fonuna dönüştü. Bir düşünün, Justin'in parasından tek kuruş almamam için yaptığı onca şeye rağmen bütün para benim oldu. Mezarında ters dönüyor mudur merak ediyorum. İtiraf etmeliyim ki bu düşünce bazı zamanlar beni gülümsetiyor. Bildiğim ise şu, acının bir tadı oluyor. Umudun da öyle. Kitabın sonu. 4 Şubat 2019. Sayfa 510.